Ayrım 12, Bir Fahişenin Anıları, Francesco Patrizio, sayfa 177, bölüm 18. Kanlı çarşaf, Troyalı prensin görevini yaptığının kanıtıydı ve şişen bir karın, Küçük Asya'nın düşmekte olan kralına bir veliaht geldiğinin işareti oldu. Hector'ın karısı kızıl saçlı, yeşil gözlüydü. Çok güzel, çok genç bir yeni yetme. Koridorlarda kovalanan bir ceylan gibi ürkek dolaşıyordu ve çevirmen gittiğinde Yunanca bilmediği için sadece kendi köleleriyle konuşabiliyordu. Hiç kimse adını söylemeyi beceremiyordu. Onu Andromache diye çağırmaya başladılar ancak o bu yeni ismi kullanan Hector olmadıkça kimseye cevap vermiyordu. Hector o ilk geceden sonra onu kız kardeşlerinin yanına uzaklaştırdı. Eşini komik duruma düşürmemek için sadece gece olunca yanına geliyordu. Buna rağmen Hititli kadının Troya sarayında yalnız olduğu bir sır değildi. Düğünden sonra onu sadece bir kez gördüm. Akşam duasından sonra Apollon tapınağından aşağı doğru iniyordum. Yüzündeki peçeyi açtı ve bana baktı. İnsanı ürküten bir gaddarlıkla dolu gözlerinde gereksiz bir meydan okuma yüklüydü. O yaşlarda biri tüm kalbiyle, tüm ruhuyla nasıl seversen öyle seviyordu Hector'ı. Zaman bunu bana öğretmişti. Ben de asla geri alamadığım bir hayali öyle sevmiştim. Ama o asık yüzlü hırçın prensin sessiz ve güçlü aşkı hayatın bana sunduğu tek kalıcı mutluluk olmuştu. Bu yalnız kız çocuğuna güzelliğimi bir hançer gibi kullanarak gülümsedim. Başım yukarıda kraliçeler gibi. Cezasının işe yaramadığını ve benim buna cevabımı anlayıp gözlerine yaşlar dolduğunda başımı çevirdim. İsteyerek yaptığım zalimliğin sonuçlarını görmeye cesaret edemedim. Aynısın karısı ise aklımda boş bir hayal gibi kalmıştı. Ona verdikleri isim Creusa idi. Altından yapılmış. Ama bunu yüzünde gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Dün gecesi hamile kalmıştı ve aynısı ona bir daha dokunmadı. Paris'le aynı yüzeysel alaycılığı paylaşan ikiz kardeşi Polixiano ona yürüyen rahim diye ad takmıştı. Ancak Creusa karnının taşıdığı yüke yüksek bir bedel ödedi. Bir sonraki kışın buz gibi geçen aylardan birine dek ancak yaşayan narin bir erkek çocuk doğurarak öldü. Aynısı yanına sadece Hector'ı alarak onu duvarın arkasına defnetti. Tek bir damla gözyaşı bile döktüğünü görmedim ve o hiddetli bakışı hiç değişmedi. Hector odasında ilk gördüğüm günden beri değişmeyen o dar yatakta iri vücudu kollarımın arasında uyuyordu. Lambanın azalmaya başlayan ışığında dalgalanan gölgelerin garip biçimlerde uzayıp kısalmalarını seyrediyordum. Şafaktan önce yağın içindeki son ışıltıda sönme noktasındaymış gibi titriyordu. Hector'a bakıyordum ve yüreğimin onunkiyle beraber büyümesini dinliyordum. Onun uykusunda bile kasılmış duran yüzüne bakıyordum ve o yüzdeki kırışıklıkları, dudaklarının kenarına asılmış derin çizgilerdeki endişeyi silebilmeyi diliyordum. Uzun boyu saçları benimkilere karışıyordu. Koyu kestane rengi tutamlar ve ham yünden yapılmış örtüye uzanan dal gibi bukdeler. İlkbahar gelmek üzereydi. Bunu havanın kokusunda, bahçedeki ağaçların üstündeki kuşların adeta buzların çözülme belirtisi olan şarkılarında hissediyordum. Yunan gemilerinin arasında daha az ateş yakılıyordu artık. Agamemnon 8 yıllık kuşatma yüzünden gölgelenen gözlerinin önünde Hititlerle yapılan anlaşmalar sonunda haberdar olmuş olmalıydı. Zira artık Yunan gözcüler kıyıda ve yolda devriye geziyorlar. Troyalı bölükler İda Dağı'nın ormanlarında baskınlara uğruyorlardı. Bunun dışında ortalık bomboş, deniz terk edilmiş, Yunanistan ise çok uzaktaydı. Kıyıdaki evler akıp giden zamanın izlerini taşıyordu. Şehir kapıları devamlı kilitliydi, onlara bakımda sanki hiç açılmamış gibiydi. Kuşatmanın geçen yıllarını Hector'ın yüzünde sayabiliyordum ve ona bakarak kendi kendime 20 yıl içinde nasıl olacağını soruyordum. Kassandra artık kehanetlerini söylemiyordu. Hiçbir şey demeden parmaklar arasında akıp giden zamana bakıyordu. Ona bir zamanlar bağırışlarıyla anlatmaya çalıştığı karanlık geleceği sorsam bile artık cevap vermiyordu. Hector'ın eğik duran boynuna sokularak yıllardır boş yere hayalini kurduğum biriyle birlikte yaşlanmak, arzumu gerçekleştirmek için onu yoluma çıkaran hoşgörülü periye şükrettim. Pencerenin dışında bir kuş ötmeye başladı. Hector'ı itinayla çarşafın üstüne yatırarak kalktım. Karanlık kolayca parmaklarıma teslim oldu ve uzun bir süre bahçenin kırağıyla süslenmiş, o sakin buz tutmuş haline baktım. Sonra deprem ayaklarımın altındaki toprağı yardı. Hector ismimi haykırırken döşemenin üstüne yuvarlandı. 19. Saatler sonra uyandım. Apollon tapınağının arkasındaki uzun hastanede yatan yaralılardan biriydim. Üstüme doğru eğilen Kassandra gülümsüyordu. Bana bir tas su uzatırken, "Merak etme, ölmeyeceksin," dedi. Dudaklarımı çanağa uzatırken, "Hepimiz öleceğiz aptal," diye cevap verdim. Kassandra gülümseyerek suyu içmeme yardımcı oldu. "Sana ne demiştim? Daha şimdiden çok iyi görünüyorsun." Parmaklarımla vücudumu kontrol ederek dikkatli bir şekilde kımıldandım. Sağ bacağım çürük içindeydi ve sessiz bir zonklama başımı dokunmamamı tavsiye ediyordu. "Ne oldu?" Kassandra çanağı yere koyarken hiçbir şey olmamış gibi "Bir deprem," diye cevap verdi. Gözlerimi fal taşı gibi açarak göründüğü kadarıyla rahat olan yüzüne baktım. "Ve sen bunu önceden görmedin, öyle mi?" "Evet, ama bana inanmadılar. Bundan böyle bazı insanlar beni dinleyecektir." Alelacele sürahi ve çanağı alarak ayağa kalktı. Saçlarını ensesinde toplamıştı ve yorgun bir havası vardı. Şaşkın şaşkın ona bakışımı hoşgörüyle gülümsedi. "Sana daha önce bir kez söylediğim gibi Helen, bana cevabını bilmek istemediğin soruları sorma. Kimi kanlar içinde, kimi hareketsiz yatan yaralıların arasında, başka bir gökyüzüne ait gibi duran yumuşak küçük şekil, yerlere konmuş sedyeler yüzüne iyice daralmış koridorda uzaklaştı. Konuşabilmek için bir dakika zorlandım. "Kassandra, diğerlerine ne oldu?" Hemen dönüp "Ağabeyim iyi," diye cevap verdi. Hititli kadın da az önce bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yavaşça dikkatli bir şekilde yere serilmiş hasırın üzerine uzandım yeniden. Kassandra ben yatana dek bana baktı, sonra hızlı adımlarla uzaklaştı. Ölü veya yarı ölülerin arasında uzanmış yatarken, içimde kalbimi ve ciğerlerimi bir lokmada acımasızca yiyip bitiren bir boşluğun giderek genişlediğini hissettim. Onun oğlu, benim hiçbir zaman taşıyamadığım evladı, böylece o kadın beni geride bırakmıştı. Hastanedeki o gün çok sakin geçmişti. Bazı hayaller sönüp gidiyor, bazıları ise özenle bekleyerek, rüzgarın her vuruşunda titreyerek yavaşça yaşamı geri kazanıyordu. İçimde genişleyen boşluğa ve beyazlaşan aklıma kulak verdim. Düşüncelerimi ve anılarımı kaybediyordum. Kendi kendime ölüm bu olmalı diye düşündüm ama değildi. 5 gün daha orada kaldım. Sonunda hiçbir zarar görmemiş Kalira, şimdi daha genişlemiş olan uzun koridor boyunca yürüyüp gelerek elimi tuttu. "Eve gel hanımım." Onu geri çevirmedim. Üzeri çil dolu, narin ve uzun elini tutup boş bir çuval gibi kendimi ayağa kaldırdım. Spartalı Helen, Troyalı Helen, o uzun koridorda güneş ışığına doğru uzanan o hüzünlü dar geçitte yeniden yürümeye başlıyordu. Deprem izlerini her yerde görmek mümkündü. Kalenin duvarları dayanmıştı. Sarayda biraz çatlaklar vardı ama aşağıdaki şehrin evleri samandan yapılmış gibi yerle bir olmuştu. Dolan başlı yolları, moloz ve taş yığınları kaplamıştı. Kumsaldaysa insafsız bir dev, Yunanlıların evlerini tıpkı küçük birer oyuncak gibi karıştırmıştı. Kumun üzerine darmadağın yayılmıştı evler. İçinde bir kıvılcım parladı ve gözlerim, düzün üzerinden Akilus'un ve Diomedus'un izlerini ayırmaya, toprağın onları da talep edip etmediğini anlamaya çalıştı. Oysa kumsal bulunduğum bayırdan çok uzaktı. Kafamı sallayarak ne kadar aptal olduğumu düşündüm. Kalira tekrar kolumu tuttu. "Dinlenmelisin. Eğer istersen daha sonra." "Hayır." Cümlesini bitiremeden başımı kaldırdım. "Hector'ı çağırmayacaksın. Düşünmesi gereken başka şey var." Mavi gözleri canlılığını kaybetti. "Her gün seni görmeye geldi. Ama Kassandra yanına girmesine izin vermedi." "Kassandra haklı. Oyun oynamayı bırak Kalira." Başka hiçbir şey demedi. Sessizce bayırdan aşağı indik. 20. Ne ben Hector'ı aramaya gittim, ne de o bana geldi. Odalarımdan dışarı çıkmadan bekledim. Bekledim çünkü Kassandra'nın hızlı hareketlerinden kehanetinin belirtilerini okumaya başlamıştım. Barış bitmişti. Ares kumların altındaki uykusundan çabuk uyanmıştı. Kabuğuna çekilen kaplumbağalar gibi ben de el işlerimin bahçelerdeki yalnız gezintilerimin ardına gizlenmiştim. Artık Apollon tapınağına ve onun kirletilmiş barışına doğru çıkan kaygan çakıl taşlarına tırmanmıyordum. Kassandra bu uzun yaz boyunca devam eden depremleri önceden haber veriyordu. Kalira tek arkadaşımdı ve bana Hector'ın oğlu Skandoros'tan söz eden de oldu. Koyu, ince telli saçları vardı. Gözleri dağlı hititlerinki gibi cansızdı ama göz bebekleri derin ve bilgeceydi. O küçük bebeğin bakışlarında bizim yazgımızın belli belirsiz bir yansıması görülüyordu. Omuzlarımız silkiyor ve sanki o dirsek dirsek dokumalar tüm düşlerim devasa bir kefeneymiş gibi dokumaya devam ediyordu. Sonbaharla beraber son deprem de geldi. Her zamanki gibi Cassandra tarafından uyarıldığım için bahçede ayakta durup sarsıntının sona ermesini bekliyordum. Hafif şiddette sarsıntılardı. Sanki toprak kış gelmeden önce uzun uykusundan uyanıp geriniyor gibiydi. Uzun zaman önce kıymetli eşyalarımı içi yünle dolu sandıkalara koymuştum ve toprağın artık sıkıcı bir alışkanlığı gibi olan haşin uyanışını sade bir şalla karşılıyordum. Truya Sarayı da aynı benim gibi ayakta bekliyordu. Sanki bizi ayıran görünmez bir duvar vardı. Bir yanda depreme uykuda yakalanmış, saç baş dağınık şiş gözlü Troyalılar, diğer yanda ise yabancılar, yani taş kemerin altında hareketsiz bekleyen ben ve Kalira. Uzaktan merdivenlerin yanında kral ailesini gördüm. Bu hafif sisin altında, kusursuz uzun saç örgüsü ve mükemmel plilerle dökümlü Tuni ile Polixiana kendinden emin bir halde kız kardeşleriyle çene çalıyordu. Biraz ötede Primus'un kızlarının bulunduğu bölümün ilerisinde Andromache duruyordu. Şafağın ışıklarında teninin donuk ayrıntılarını hayal edebiliyordum ve belki de güvenemediği için bir köleye emanet etmediği Scamandros kollarındaydı. Gözlerim boş boş bizi ayıran taşla döşenmiş, boş alandan öteye doğru bakınıyordu ve bir çeşit eksiklik duygusu da benimkine hiç benzemeyen o büyük ama kusurları olan bu aileyi izliyordum. Hiçbir neden olmaksızın kendimi Polixiana'nın yerine koymaya çalıştım. Yanımda ise yatağının kıvrımlarından taşan parfüm kokularıyla güzeller güzeli Leda. Bir an için Castor ve Polix'un gördüğümü sandım. Kapıda sıralanmış, miğferleri yüzlerine indirilmiş, sert bakışı saray muhafızlarına müdahale ediyorlardı. O askerler Spartalı askerler olmalıydı ve sisin altında kaybolmuş bu şehirde Sparta, ama Polypenus duvakları hiç sallanmamıştı ve benim ailemden de rüzgarda dağılmış küllerden başka bir şey kalmamıştı. Sadece Hermina damarlarında onların, yani Leda'nın, Tiandros'un, Castor ve Pollux'un kanlarını taşıyordu. Kendi kendime en azından bir parça onlara benzeyip benzemediğini, yüzünde ailesinin geçmişini, o çocuk çizgilerinde yılların birikimini izlerini taşıyıp taşımadığını sordum. Çocuk mu? Artık bir genç kız, neredeyse bir kadın. Menelaos'un yokluğunda onu kim bilir kiminle evlendirip evlendirmediklerini. Kim bilebilir? Yunanistan'ın gençliğini yıllarını bu duvarın altında tüketmişti. Zihnim ailemin hayalleriyle öylesine karışmıştı ki Hector arkamda gelen ısıcak sesini duyana kadar fark etmemiştim. Helen, prensim. Ona doğru dönmedim. Üzgün aşkıma bakmak istemiyordum. Ona yeniden bakmaya gücüm olup olmadığını anlamak istemiyordum. Gökyüzünün aydınlanmasını izledim. Duvarın dibinde onun net görünen köşelerinde güneş, uzak bir altın pırıltıyla yükseliyordu. Helen, sesindeki o boğuk gölge, bana daha çok yaklaştığını hissettim. Boynunu eğmiş, omuzları kamburlaşmış ve yanakları saçlarıma yakın. Herkes güvende olmanın sabırsızlığı içinde olduğundan kimse bizimle ilgilenmiyordu. Kalira bile sessizce uzaklaşmıştı. Git buradan. Helen, ismimi söylerken sonunda bastırdığı hıçkırık, harflerin arasındaki çatlaklık beni mahvetmişti. Dünyamın o kararsız merkezi ben gözlerimi kapatırken yerle bir olmuştum. Sesim incecik, Scamandros'un hatırına git buradan diye fısıldadım. Onun sesi daha da inceydi. Hayır, dalganın temiz görüntüsü altındaki bir kaya gibi olan otoritesinin gölgesini anladım ki hala gitmemişti. Geri dönmedim. Seni çok özledim. Sımsıkı kapattığım gözlerimin ötesinde ışık yoktu. Ellerimi sanki yorgunmuşum gibi omuzlarıma dolamıştım. Bana dokunmuyordu ama nefesini ensemde hissediyordum. Sanki tenimi delip geçerek yüreğime dokunuyordu. Kelimelerin söylemeyi bilmediği ve şu an hareketlere de izin verilmeyen bir sıcaklığın esintisiydi bu. Agamemnon imzalı bir mesaj gönderdiler diye mırıldandı. Bize meydan okuyorlar. Ne zaman? Sonbaharın ilk günü, güneş doğarken. Sonu da beklemekten yoruldu. Sadece o değil. Kral ne dedi? Gidebileceğimi. Boğazımın tam ortasında düğümlenen sesinden ürkerek sustum. Helen. Başka bir şey eklemedi. Sıcaklığı kayboldu. Uzaklaşan ayak seslerini duydum. Gözlerimi açtım. Ufuk çizgisinde şafak kızıl ve sarı bir türün arkasından sökülmeye başlamıştı. Yumuşak ışık gözlerimi aydınlattı ama beni ısıtmaya yetmedi. Döndüm. Hector başı öne eğik saray merdivenlerini çıkıyordu. Aynısı dudakları kapalı, kasılmış elleri şimdiden kılıcını kavramış halde onu takip ediyordu. Prens döndü ve o ıssız aldı birbirinden o denli uzak gözlerimiz karşılaştı. Yavaşça başımı eğdim. Belli belirsiz bir hareketti ama Hector algıladı ve bir anlığına yüzünde o günün beklentisi de başından beri yüz çizgilerine kazınmış olan şeyi gördüm. Sokak köşesinin ardındaki ölümünü, ölümün kara gölgesini ama umutsuzluk yoktu. Yalnızca gölgeli gülümseyişi sis kokuyordu. Troya ordusu 6 gün içinde hazır oldu. 7. günün şafak vakti Hector'ın yatağında uyandım ama o yoktu. Duvarda asılı kalkan ve kılıç, miğfer ve mızraklar yerinde yoktu. Yatakta sadece ben vardım. Bir de örtülerine düşen tozlu bir ışık. Sessizlikte kuşların uzaktan gelen asker yürüyüşleriyle bölünen şarkılarını duydum. Boş duvarlar o hastalıklı gürültüyü emip içlerine çekiyor, daha sonra da beynim ile kalbim arasındaki bir çekiç gibi bana geri gönderiyordu. O boş odada bir hayalet gibiydim ve yılların terk edilmişliği onun hüzünlü ışığında çizilmişti. Prensimin o sessiz gecedeki dokunuşunu hatırlamak için ellerimi omuzlarıma doladım ama durgun havanın incecik soğuğundan başka bir şey hissetmedim. Kapıyı arkamdan kapadığımda tamamlanmış bir döneme de mühür vurulmuştu. 21. Sıralanmış ordu birlikleri için kimileri yılan benzetmesini kullanır, kimileri de fırtınalı bir deniz ya da siyah incilerden oluşan bir yağmur. Ama hepsi insan ve şairdir. Troya'nın kale burçlarını asılarak aşağı doğru baktığımda karıncalardan başka bir şey görmedim. Hiç kullanılmamış zırhların içindeki yorgun, hiç savaşılmamış bir savaşın bitkini içinde ve bir türlü sonu gelmeyen bir kuşatmadan tükenmiş karıncalar. Ne Yunanlıların ne de Troyalıların bakışlarında nefret vardı. Gözlerinden sadece kör bir umutsuzluk okunuyordu. Emri kim verdi bilmiyorum ama bir anda Troyalı süvariler hareket ettiler. Başlarında bir obsidyen parçası gibi siyah atıyla Hector vardı. Yunan savaş arabaları da ovanın kumlarını yırtarcasına izler bırakarak dört nala koşmaya başladı. Çatırdayan toprak, atların nalları ve arabaların tekerlekleri altında gözden kayboldu. Ordular karşılaştı ve tozun içinde birbirinden ayırt edilemez oldu. Savaş 2 gün sürdü. Troyalılar geri dönmediler ama ovanın ortasına ordugahlarını kurdular. Hector'ın bir habercisi onların yanına gidilmesini yasakladı. Hatta açık tutulan şehir kapılarına saray muhafızlarının yığılması için emir verdi. Ayrıca ümit verici bir de haber getirmişti. Yunan birlikleri içinde savaşa karşı çıkanlar da vardı. Paris canlı bir sesle gülerek, "Savaşın ilk günü ve şimdiden birbirlerine düştüler," dedi. Şarap içip onu fahişelerinden biri yatmak isteyen haberciye şehre kadar eşlik etmişti. "Zafer avucumuzun içinde baba." Promos sessizce başını salladı. Paris'in teninin ne kadar narin olduğunu fark ettim. Kemiklerin etrafına sarılmış parşömen kağıdı gibiydi adeta. Beni bir parça et gibi yanında taşıyan, tanıdığım etkileyici adam kaybolmuş, gözlerindeki şehvet artık sönmüştü. Omuzlarımın arkasında duran Andromeka, "Şehirden dışarı çıkabilir miyiz?" diye mırıldandı. Ona doğru döndüm. Az çok öğrendiği Yunanca sıkırtlaktan çıkan bir aksan kazanmıştı ve 2 yılda yüz hatları keskinleşmiş, hırçınlaşmıştı. Skamandros'u elinde tutuyordu. Paris başını salladı ve "Hector istemiyor. Yunanların sivil halkın şehirden çıktığını görürlerse bir saldırıya yeltenmelerinden korkuyor. Rehineler onların işlerini kolaylaştırmış olur. Burada kal kardeşim." dedi. Ağlamaklı yüzünde bir gölge gibi duran, aşırı hoşgörüden şımarmış o çok iyi tanıdığım gülüşüyle gülümsedi. Andromenta mağrur bir şekilde başka tarafa doğru baktı ve beraberini çocuğu da götürerek hızla uzaklaştı. Hekabe ve diğer saraylarda onu izledi. Bu sırada Paris zafere kadeh kaldırıyordu. Gözlerim salonun derinliklerindeki kalirayı aradı ve hızlı adımlarla koridora yöneldim. Dışarı çıkar çıkmaz meşale ışıklarının gölgesinde kurtulan biri bileğime yapıştı. Döndüm. Karanlığa rağmen Kassandra'nın gözleri suskun bir korku içinde fal taş gibi açılmış, uzun tırnaklı parmakları bileğimi sarmıştı. "Yarın," diye fısıldadı. "Felaket yarın ve engellenmesi imkansız." Sesi bir rüzgar esintisi gibi titrek ve uzaktı. Ama içindeki azap bir zamanlar haykırışa dönmüştü. Cassandra, eli bileğimi daha kuvvetli sıktı. Bunu ona sen söyle. Bir şey eklemeye fırsat vermeden döndü ve karanlıkta kayboldu. Arkamda duran Kallira ne yapacağını bilemeden bana baktı. Duvarlar aniden siyah yılanlar gibi etrafımı çevirdi ve boğazım sıkıştı. Boğuk bir sesle Kallira'ya parkalar. Gerçekten bu kadar hızlı mı koşuyorlar? Parkalar Roma'da kader tanrıları. Parkalar insanların ömrünün istedikleri uzunluğu veren iplik eğriciler olarak tasvir edilirler. Onlar da Moiralar gibi üç kız kardeştiler. Biri doğumlara, biri evliliklere, biri de ölümlere nezaret eder. Omzuma şalımı alıp avluya açılan ıssız koridorları geçerek hızla kapıdan dışarı çıktım. Gökyüzüne asılı incecik ayın yere düşen izinden başka hiçbir ışık yoktu ve ben kendisini hızla çarpana dek aynısı görmedim. Helen, nedir bu telaş? Nefes nefese Cassandra diyebildim ve aynısının yüzünde o tanıdık acı ve öfke perdesini gördüm. Ama hemen kontrol ele alarak o iyi mi diye sordu. Başımı salladım. Hector'la konuşmam gerektiğini söylüyor. Çünkü yarın biliyorum. Daha şimdiden yassı bir ses tonuyla sözümü kesti ve az ışıkta bile kasıldığını fark ettim. Cassandra bana açıklamıştı dün gece. Göz göze geldik. Bir çeşit sancılı meydan okuma vardı gözlerinde ama bir şey söylemedi. Savaştan önceki karanlıkta başka vedalaşmalar olup olmadığını sormaya hakkım yoktu. Bunu soruşturmak benim görevim değildi. Aynı sert ve üzgün bir ses tonuyla bunun ölüm olduğunu ve bundan kaçınılmayacağını görmüyor diye mırıldandı. Sadece bana söylemiş olsaydı. Sözünü keserek onu görmeliyim dedim. Çünkü acelem beni boğuyor, nefessiz bırakıyordu. Kalın bir tül ayı örter gibi oldu ve gece her köşeden beni sıkmaya başladı. Gitmeliydim. Ona veda etmek için başka fırsatım olmayacaktı. Aynısı duraksamadı, bir şey sormadı. Benimle gel dedi. Cevap vermeden arkamı döndüm ve avlu kapısını geçtim. Nöbetçilerin boğuk sesle aynı selamladıklarını duydum. Onu takip etmek için acele ederken merdivenlerde duran Kallira'ya döndüm ve kısaca bir ona işareti yaptım. Az ötede bir muhafız aynısının atının dizginlerini tutmuş bekliyordu. Ama neden? Aynısı kaba hareketlerle atın koşum takımlarını ayarlarken bir Hutit kuryesi diye açıkladı. Doğruca ordugaha ulaşmak için Skamandros'u yüzerek geçtiler. Buradan yürüyerek 9 gün uzaktalar. 9 gün diye tekrarladım. Aynı üzüntüyle duvarların içinde 9 yıl ve şimdi 9 gün çok geliyor dedi. Başka bir şey söylemeden beni belimden yakalayıp atın üstüne oturttu. Daha sonra kendisi de arkama atladı. Atın tırıs gidişiyle insanların 9 yıl sonra açılan şehir kapılarından derin yarıya bakmak için pencerelerinden aşağı sallandıkları Troya'nın sokakları önümüzden akıp gitmeye başladı. Aynısı etrafındaki tek gerginlik kaynağıydı. Kemeri geçip ovaya gelene konuşmadık. Hızla giden atın toynakları yerden toprak ve kumu kaldırıyordu. Şehir kapılarının dışında 20 kadar adamın devamlı besledikleri çok büyük bir ateş yakılmıştı. Karanlığın ele geçirdiği küçük alanın ötesinde ordugahın kamp yeri görülüyordu. Bir an için başımızın üzerine yıldızlar, her iki nehir ve ovanın iki ucundaki orman göründü. Sonra yeniden ateşler belirmeye başlayınca kampın dışındaki her şey onların güçlü ışığında silinip gitti. Gökyüzünün mükemmel mavisine karşın kızıl bir leke. Aynısı kampın girişinde attan indi. Donuk elleriyle inmem için bana yardım etti. Yere basar basmaz daha etrafıma göz gezdiremeden beni kampın kalbine doğru yöneltti. Ateşin ışıklarından uzakta kalan çadırların ortasından geçtik. Kısa bir süre sonra aynısı beni diğer çadırlardan ne de büyük ne de daha görkemli olan aynı diğerlerine benzeyen bir çadırın girişine doğru itti. Babam ne diyor? Hector gözlerini kaldırdı ve beni gördü. Yüzündeki şaşkınlık yerini kızgınlığa bıraktı ama o da hemen unutulup gitti ve 2 adımda yanıma geldi. Kımıldamadan durdu. Kızgınlıktan mı yoksa memnuniyetten mi beklediğini bilmiyordum. Yağ lambasının yarı loş ışığında kollarıyla beni yakalayıp göğsüne doğru bastırdı. Uzun bir süre sadece kalplerimizin karşılıklı atışı vardı. Toz içindeki saçları gözlerimin üzerine düşüyordu. Ayrıldık ancak elleri beni bırakmak istemiyordu. Yüzü yorgundu ve bir günde 100 yıl yaşamış gibi kırışıklıklar oluşmuştu. Bunun adı savaştı. yüz kızartıcı ve uzun kuşatma yılları boyunca istediği ve beklediği şey. Şimdi yüz çizgilerine yeni bir katılık, sert bir deri ortaya çıkmıştı. Sağ omzunda bir kesik vardı ama bunun dışında birkaç çizikten başka bir şey yoktu. Yere bırakılmış kalkanda yeni çökmeler oluşmuştu. "Bana veda etmeden gittin," dedim. Sesimi güçlü bir serzeniş yerine gözyaşlarının titrek tınısını hissettim. Hiç beklemediğim bir utanç kapladı bedenimi. Olmaman gereken bu yerde kendimi bir aptal gibi hissettim ve yüzümü çadırın bez duvarlarını koca gölgelerin içine sakladım. Eğri büğrü ve kambur maddelere küçültülmüş iki insanoğlu. Gölgelerden başka bir şey değildi. Hector tek söz söylemeden bana yeniden sarılarak bir hasırın üzerine oturttu. Bir hasır, bir örtü ve silahlar. Hector'ın çadırı da odası gibiydi. Ve hayatının büyük bir bölümünü antikalar, altınlar araya geçirmiş, benim için artık hiçbir şeyin önemi yoktu. Beni kucakladığında kendimi kaybetmek, onun içinde eriyip bir daha bırakmamak, saklı tutulan bir yürek gibi derisinin altında dolaşmak istiyordum. Kollarından ayrılıp ona baktım ve yüzünü okşadım. Aşkım, söylemesi bu kadar basit, bu kadar doğaldı. Gözlerindeki ateşin ışıltısı bir uçurumun dibindeki gölge gibiydi. Elimi tuttu ve öptü. Eğilmiş ensesine, boynunun o güçlü eğimine baktım. Omzuna düşen saçlarının örgüsü bozulmuştu. Gülümseyerek arasından parmaklarımı geçirdim. Parmaklarım da saçların içine küçük dal parçacıklarını, tozları temizleyerek yeniden örmeye başladım. "At yorgun," diye iç geçirdim. Bana sırtını dönerek saçlarını örmeme izin verdi ve ben devam ettim. "Yarın gitmesen," irkildi ama bir şey söylemedi. "Gitme," diye yineledim. "Şehre geri dön. Cassandra konuşmuş, yarın olacağını söylüyor. Yarın bir daha geri dönmek mümkün olmayabilir." Soğuk bir sesle, "Geri dönme zamanı geçti Helen," diye cevap verdi. "Yarın ve yarından sonraki gün. Ben yolumu tıkayan kendi küllerim olana dek ilerleyeceğim." Ördüğüm saçı bıraktım. Ellerim işe yaramaz şeyler gibi kucağıma düştü. "Cassandra'ya inanmıyor musun?" döndü. Bakışları sertti. "Ona inanıyorum. Ama beni herkesten çok daha fazla tanıyan sen artık durmayacağımı biliyor olmalısın." Ekleyecek bir söz kalmamıştı. Yüzünü avuçlarımın içine aldım. Sonsuza dek tenimin ve belleğimin içinde saklamak istercesine saçlarının şakaklarını okşadım. "Aşkım," diye tekrarladım. Veda ettiğim tek o değildi. Bu sessiz ve yıldızlı olmasına rağmen ışık geçirmeyen gecede, daha önceki savaşlarda ve yarınki savaşın arifesine kadar bekleyen, bulan, tükenen herkesti. Hector başka bir şey söylemedi ama dudakları benim dudaklarımı bulduğunda ne düşündüğünü biliyordum. Sadece bir öpücük değil, aynı zamanda bir okşamaydı bu. Ayağa kalktı, alçak çadırda dev gibi uzun yürüyordu ve bana elini uzattı. Tutup ben de ayağa kalktım. Bu hoyrat avuçları çok iyi tanıyordum. Gideceğim anı ertelemeyi umut ederek beni son kez kucakladı. Parkalardan bir dakika daha çalmıştık. Tenim onun tenine yakın, beni bırakmadan önce hareketsiz bir zaman kıvrımıydı çalınan. Sonunda geriye dönüp bakmadan çadırın örtüsünü ittim. Soğuk kum, ayaklarımı okşar gibi sandaletlerimin içine doğdu. Aynı yerde oturuyordu. Beni görür görmez ayağa kalktı ve soru sormadan atının bulunduğu yere doğru yürümeye başladık. Geri döndüm. Hector içeriden dökülen kara ışığa karşın uzun ve karanlık, o sevimli halesine sarılmış bir halde çadırın önünde hareketsiz duruyordu. Koşmak ve yıkılan bir kule gibi kolların arasına yığılmak istedim. Kendimi yerlere atmak, ağlamak, haykırmak, benimle duvarların arkasına ve onların aldatıcı korumasına, kuşatmanın soğuğunda kaybolan gün batımlarımıza dönmesi için ona yalvarmak istedim ama hiçbirini yapmadım. Kemiklerimde kurşun vardı. Yüreğimin ve kanımın yerinde de demir. Ruhumu bir ağacı köklerinden söker gibi sökerek geri döndüm. Kımıldamadı. O ışık, o dakika ve o sonuncu zorunluluğun ağırlığı altında o da zincirlenmiş gibiydi. Aynısı beni karanlığın sonunda bekliyordu. At çoktan hazırlanmıştı. Binerken hiçbir şey söylemedim ve hareket ettiğimizde arkama dönmeden Hector'ın çoktan içeri girdiğini tahmin ettim. Biz taştan yapılmıştık. Dönüş yolculuğu bir asır ve bir dakika gibi geçti. Her şey uzak, ateşin dışında ve aynı zamanda da acemi bir ressamın her şeyin kenarına siyah bir kontür çekmesi gibi düzgün, garip bir biçimde netti. Ateşi ve şehir kapılarını geçtik. Yukarı doğru çıkan tanıdık sokakları, atın nal sesleri altında belirmeye başladı. Avluya vardığımızda duvara ve onun arkasında kamp kurmuş olan Yunanlara doğru hiç bakmadığımı fark ettim. Sanki hiçbiri yoktu. Sanki onlar da gecenin karanlığında ve dingin tehdidi yok olup gitmişlerdi. Aynıs bir bakış ve basit bir hareketle benden izin aldı. Atı çoktan bir muhafaza emanet edilmişti. Kalira kolonların arasından yüzünde binlerce sessiz soruyla çıktı. Konuşmak istemediğimi anlatırcasına başımı salladım. Avlunun kapısında gözden kaybolan Aynıs'a baktım. Mavimsi ışık altında tepedeki beyaz tapınağa doğru çıkmaya başladığı yolu ve artık bağırmaya bile gücü yetmeden felaketleri önceden haber veren endişeli rahibeyi kesinlikle biliyordum. Ay, kenarları adeta hastalık saçan gökkuşağı renkleriyle çevrili, beyazımsı ve cansız bir hale içinde batıyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 194.